Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Haziran 2018 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Program ekibimiz Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Fatih Atik'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak ve stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Bir bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti dünya devinin ilk yolcusu Erdoğan. 81 milyonun gurur gecesi. Saatler 20.30'u gösterdiğinde dünyanın en büyüğü İstanbul 3. Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC Ank uçağı gerçekleştirdi. Türkiye dün gece tarihi bir ana tanıklık etti. Gaziantep'ten havalanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC Ank uçağı 3750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci pistte alkışlar eşliğinde indi. Erdoğan'ın iniş sırasında kokpitte yer aldığı görüldü. Havalimanında projenin mimarı olarak coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Bu inişle birlikte muhteşem pistimizi ve terminal binamızı görme fırsatı bulduk. 29 Ekim'de bittiğinde havalimanımız 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 2023'te hedef 150 milyon yolcuya ulaşmak. Bununla bir numara olmak. Kolay bir yatırım olmadı. 5 firma büyük imtihan verdi. Burası prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni havalimanında uçuşların 31 Ekim'de başlayacağı haberi de yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Bir başka haber, yeni sistemde 16 bakan olacak diyor haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber ATV ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelini açıkladı. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri ile Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarımla da Orman Bakanlığı birleşiyor. 6 olan Ekonomi Bakanlığı ise 3'e düşüyor dedi. Vatan Gazetesi'nin manşeti kuyruk no 18-001 Taksim 2. Türkiye dünyanın en gelişmiş savaş uçağına sahip ülkeler arasına girdi. F-35 projesindeki ilk iki savaş uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde törenle resmen teslim alındı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden yükselen çatlak seslere rağmen Türkiye için Texas Fort Worth'te yer alan Lockheed Martin tesislerinde teslimat töreni düzenlendi. F-35'lerin ilk ikili kolu 18-0001 Taksim 2 kuyruk numarasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine resmen girmiş oldu. Radara yakalanmama gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 30 savaş uçağının siparişi verilmiş durumda. Türkiye'nin bu ilk F-35 uçağı Türk pilotlarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. 2020'de eğitimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Hava Kuvvetleri emrine verilecek. Yeni Akit gazetesinin manşeti Türkiye masada da kazanmayı öğrendi. Son yıllarda küresel ve bölgesel konularda aktif rol oynayan Türkiye'nin sahada kazandıklarını masada da korumayı başardığına dikkat çeken güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Güçlü Türkiye bazı çevreleri rahatsız ediyor," dedi. Habertürk gazetesi gurur verdi başlığını atmış. Erdoğan ilk inişi yaptığı İstanbul'un yeni havalimanında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC Ank adlı uçak İstanbul'un yeni havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi. Gaziantep'ten havalanan Erdoğan'ın uçağı saat 20.30'da yeni havalimanına indi. Cumhurbaşkanı ilk adımı atmış olmak bize ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç verdi. Muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz, ülkemiz, tüm insanlık için hayırlı olsun," dedi. Yeni Şafak gazetesinin sür manşeti tarihi gurur. Birinci etabı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC Ank uçağı gerçekleştirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Hemen yandaki haber 16 bakanlığı yeni sistem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Devler Ligi'ne yükseltecek Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakan sayısının 16'ya düşeceğini açıkladı. Erdoğan, ayrıca kurul ve ofisler oluşturulacağını ifade etti. A Haber televizyonunda sistemin detaylarını açıklayan Erdoğan şunları kaydetti. Ekonomi yönetimi sadeleşecek, 6 olan bakanlık sayısı 3'e inecek. Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ile, Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşecek. Maliye Bakanlığı'nın adı Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değişecek. Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak birleşecek. Yeni modelde ilk etapta 4 tane ofis kurulacak, Cumhurbaşkanı'na bağlı 8 tane başkanlık oluşturulacak. Ve alttaki haber 35 önemli ismi bitirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e yönelik operasyonların detayını açıkladı. Kandil'e ikinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik dedi. Star gazetesinin manşeti Türkiye'nin gurur günü. Türkiye'nin üretim ortağı olduğu geleceğin hava gücü F-35 savaş uçağı Amerika Birleşik Devletleri Fort Worth'te teslim alındı. 5. nesil savaş uçağı, düşük görünürlük, yüksek vuruş kabiliyeti, sensör teknolojisi ve radar sistemi gibi üstün yeteneklere sahip. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun karşı çıkmasına rağmen 5. nesil savaş uçağı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. 18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınan ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde konuşlandırılacak. İkinci F-35'in teslimatı da bugün gerçekleştirilecek. İlk etapta 30 uçak siparişi veren Türkiye, toplamda 100 adet F-35 uçağını almayı planlıyor. Türkiye'nin küresel barışa katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, F-35 ülkemizin toprak bütünlüğünün ve ulusumuzun güvenliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır, dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti 3. Havalimanına tarihi iniş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC Ank uçağıyla ayrıldığı Gaziantep'ten İstanbul'un 3. Havalimanına indi. Erdoğan, "Bu havalimanı markamız olacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC Ank uçağı IST koduyla, ardından da beraberindekileri taşıyan TC IST uçağı yapımı süren havalimanına indi. Erdoğan, kokpitten izlediği iniş sırasında pilot telsizinden "Muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz," diyerek inşaat firmalarına teşekkür etti. İki itfaiye aracı tarafından geleneksel su takıyla karşılanan Cumhurbaşkanı tek başına uçaktan indi. Erdoğan ve heyettekilere baklava ikram edildi. Resmi açılışın 29 Ekim'de yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bu inişle muhteşem pistimizi, terminal binamızı görme fırsatı bulduk. Çoğu gitti, azı kaldı," dedi. Milliyet gazetesinin manşeti yeni sistemde 16 bakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk resmi uçuşu yaptı. Yeni yönetim modelinin ayrıntılarını anlattı. İstanbul 3. Havalimanı'nda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet sistemine ilişkin şu bilgileri verdi. Demokrasi ve cumhuriyetin temel esası olan güçler ayrılığı daha da güçlenecek. Hükümet ve meclisin irtibatı kopacak. Kanun yetkisi sadece milletvekillerine ait olacak. Meclis tarihinde ilk defa kendi iradesiyle yasama çalışması yapabilecek. 26 olan bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleşecek. Sayısı 6 olan ekonomi bakanlıkları da 3'e düşecek. Yeni sistemde bürokrasiyi azaltacağız ve daha hızlı ve çözüm odaklı olacağız. Yatırım ve yatırımcıların önünü açacağız, dedi. Ve Milliyet F-35 teslim törenini izledi. Bir başka haberin başlığı, göklerin yeni efendisi. Türkiye 1999'dan bu yana program ortağı olduğu F-35 projesi kapsamındaki ilk uçağını dün teslim aldı. Teksas'taki törende dev ekrana Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü yansıtıldı. Türk müzikleri eşliğinde Hezarfen Ahmet Çelebi canlandırıldı. Milat gazetesinin manşeti "Oylarımız kardeşliğe, milletin her bir ferdine birlik ve dayanışma çağrısı," demiş Milat gazetesi. Devlet yönetmek gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister diyen Erdoğan, her partiden vatandaşlara seslendi. "Oyunuzu bu ülkenin birliğine ve kardeşliğine verin." Akşam gazetesinin manşeti CHP'de HDP'ye oy isyanı. CHP teşkilatları genel merkezden gelen HDP'ye de oy verin talimatına Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlere mi oy vereceğiz diyerek tepki gösterdi. Türkiye gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Türkiye'nin manşeti Kandil hani boştu. Erdoğan dağda terörist yok, dağlar taşlar bombalanıyor diyen CHP liderine rakamlarla cevap verdi diyor Türkiye gazetesi. Kılıçdaroğlu ve adayı İnce Kandil harekatını seçim yatırımı olarak gördü. Teröristlere darbe indirilmesine şiddetle karşı çıktı. PKK'yı koruyan bu tavra Cumhurbaşkanı çok sert tepki gösterdi. Senin yok dediğin teröristleri toplantı halindeyken bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Seçime günler kala Ankara'nın gündemi de tabii ki de oldukça yoğun. Siyasi parti liderleri büyükşehir merkezlerinde seçim çalışmalarına devam edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. İstanbul'da ilçe dolaşarak seçmenine hitap edecek. Bir diğer yandan Başbakan Binali Yıldırım da bugün Aydın ve İzmir'de olacak, seçim çalışmalarını buradan devam edecek. Muhalefet partilerine girecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Ankara'da olacak. Ankara'da bir mitingi var. Diğer bir muhalefet partisi lideri, İyi Parti lideri Meral Akşener de yine bugün İstanbul'da olacak isimler arasında. Bunlara ek olarak tabii bir diğer yandan da Ankara'nın gündeminde FETÖ davaları da var. Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda görülmekte olan Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava da yine bugün devam edecek olan davalar arasında. Ve bir diğer yandan da tabii ki de FETÖ operasyonlarını hatırlatalım. Bugün Konya'da oldukça geniş kapsamlı bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltı kararı var, gözaltına alınanlar var. Bir diğer yandan da tabii ki de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamada Irak'ın kuzeyinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Gelişmeler şimdilik Ankara'da bu yönde. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Seçim Ankara'nın gündemini oluşturuyor. Gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yiğitcan Karatepe'ye teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Fatih Atik, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkür ederim Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Bugün gazetelerin manşetlerini, öne çıkan başlıkları sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelerin manşetlerinde İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili gelişmeler, son haberler var. Dünya devinin ilk yolcusu Erdoğan diyor Sabah gazetesi manşetinde. Evet. Gaziantep'te mitingden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağıyla havalandı ve İstanbul 3. Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirdi. Ardından da yeni sistemle ilgili önemli mesajlar verdi. Önce havalimanıyla ilgili düşüncelerinizi alayım, sonra katıldığı canlı yayındaki açıklamalarını soracağım.
Evet, dün akşam bizim yayına katıldı.
Siz benden iyi biliyorsunuz yani.
ATV Haber canlı yayında misafir ettik Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Tabii çok büyük proje. Türkiye tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi. 150 milyon kapasiteli bir havalimanı olacak burası. faaliyete tam anlamıyla başladığında 29 Ekim'de açılışını yapacaklar. Büyük bir proje. Devletin kesesinden para çıkmadan yapılan bir proje. Değişik finansman modelleri kullanıyor hükümet göreve geldiğinden beri. Türkiye'nin gurur tablolarından bir tanesi olacak. Tabii binanın büyüklüğü çok da o kadar önemli değil aslında. Önemli olan burada üretilecek hizmet ve buranın bir dünyanın kavşak noktası haline geliyor olması. Bugün bakıyoruz, ben 25 yıldır aşağı yukarı gazetecilik yapıyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı yapıldığı, arkasından kullanılmıyor diye kapatılmaya çalışıldı. Hatta bu konuyla alakalı olarak siyasetçilerin açıklamaları vardı. İşte bizim hükümetimiz kullanılmayan yerlere, uçak inmeyen yerlere havalimanı yapıyor diye eleştiriler gündeme getirilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı, Anadolu yakasında İstanbul'un. Bu hükümet yapmadı. Daha önceki hükümetler döneminde inşa edilmişti. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı yetmiyor. Yani orayı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Hiç daha önce uçakla indiniz mi? Oradan transfer yaptınız mı?
Evet.
Yani tek pisti var ve uçaklar iniş kalkış için sıraya giriyorlar. Şu anda ikinci pist yapılıyor. Eğer Sabiha Gökçen Havalimanı olmasaydı İstanbul'un yükü daha da artacaktı. Yani siyasetin bir tarafı diyor ki bunu niye yaptınız? Uçak bile inmiyor. Diğer tarafı işte AK Parti hükümeti iktidara geldikten sonra havalimanı şu anda kapasitesinin üzerinde çalışan bir yere dönüştü. İlave terminaller yapıldı.
Evet.
İstanbul Büyük Havalimanı da, 3. Havalimanı da işte böyle bir ihtiyacın sonucu. Atatürk Havalimanı artık yetmiyordu. Ve Türkiye'nin potansiyelini kaldıracak bir havalimanı olmaktan çıkmıştı. Büyük bir ihtiyaçtı. Sadece Türkiye değil, bölgenin en önemli transfer merkezlerinden bir tanesiydi. Şimdi 3. Havalimanı'yla yıllık 90 milyon ilk etapta, arkasından 150 milyonluk bir yolcu trafiğinden söz ediyoruz. İnanılmaz rakamlar. Türk Hava Yolları Türkiye'nin zaten en büyük markalarından bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye'nin hem transit hava taşımacılığında, yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında tam lojistik merkez ve stratejik nokta anlamında en önemli pozisyonda olan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir havalimanının yapılmasıyla hem Türkiye'nin ekonomik gücüne büyük katkısı olacak hem de prestij anlamında da inanılmaz bir noktaya getirilecek. Yani muhalefet liderlerinin bu havalimanına karşı çıktığını görüyoruz. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınında da bunu aktarmıştık. Ülkemiz 2011 yılından itibaren bir muhalefet dalgası kuşağına, saldırıya maruz kaldı. Ve Gezi olaylarını hepimiz hatırlıyoruz. Bu programda da belki defalarca konuşuldu. Gezi olaylarındaki en büyük itiraz neydi? Yeşile itirazdı değil mi? Oradaki ağaçlar kesiliyordu. İşte bu yeşil katliamına itirazları vardı. Fakat orada bir platform oluşturulmuştu. Gezi platformu diye. Tam ismini hatırlamıyorum. Sayın Başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde onlara randevu verdi. Neye itiraz ediyorsunuz? Gelin bir konuşalım bakalım diye. Ankara'ya geldiler Başbakan'la, Kızılay'a. Eski Başbakanlık binasında Tayyip Bey'le görüştüler Sayın Başbakan'la. Çıkışta bir açıklama yaptılar. Dediler ki, 3. havalimanı inşaatını durdurun. 3. köprü inşaatını durdurun. İşte Avrasya tünelini durdurun. Bilmem ne inşaat, nükleer santral, enerji ihtiyacını karşılayacak nükleer santrali durdurun. Şimdi Gezi Parkı eylemlerinden sonra bunları temsil eden platformun yaptığı açıklama bu. Havalimanını durdur, köprü. Niye durduralım? Niye yapılmasın bunlar yani? Bunlar bu ülkeye hizmet edecek yatırımlar. İktidarın en önemli yaptığı şey işte bu yıkıcı, bölücü, durdurucu zihniyete karşı tam tersine yapıcı bir şekilde harekete de devam etmesi. Bugün İstanbul 15-16 milyonluk nüfusuyla bir ülke, yani Türkiye'nin göz bebeği ama Avrupa ülkelerine baktığın zaman pek ondan daha büyük nüfusa sahip bir ülke. Ve oraya yapılan yatırımın hatta hesabı yok. Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, diğer yatırımlar, metro hatları. Bizim hepimizin yurt dışına gittiğimizde ağzımız açık kalıyordu. İnsanlar 100 yıl önce yapmışlar metroları. Bir Prag'a gidin, Moskova'ya gidin, Avrupa'nın değişik yerlerine gidin, Almanya'ya gidin filan. Hatlarla örmüşler şehrin altından. Bugün İstanbul'da da var. Ankara'da da kısmen oldu. Artık toplu taşımaya hizmet veriyor. Yani bunlar yapılırken bir taraftan bakıyoruz, muhalefetin sürekli olarak itiraz ettiğine tanık oluyoruz. Sokağa çıkıp sivil toplum adına eylem yapanların da bu yatırımlara itiraz ettiklerini görüyoruz. Niye itiraz ediyorsunuz? Anlamak mümkün değil yani. Birinci köprüye de itiraz edildi. İkinci köprüye de itiraz edildi. Marmara'ya da itiraz edildi. Avrasya'ya da itiraz edildi. Yani Ne yapacak peki Türkiye? Ne yapsın? Yani muhalefet izliyorum ben. Yani gerçekten şaşırıp kalıyorum. Doğalgaz santralleri inşa edildi, itiraz ettiler. Nükleer santral projesi başlatılıyor, itiraz ediyorlar. Ondan sonra kömür santralleri projeleri başlatılıyor, itiraz ediyorlar. HES'ler yapılıyor, itiraz ediyorlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yani buna bir alternatif öneri var mı? Çevreci, insana ve doğaya zarar vermeyen önerilerde bulunacağız. Nükleer santral en önemli önerilerden bir tanesi, alternatiflerden bir tanesi. Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da ve diğer ülkelerde onları aşan sayıları, onları aşan nükleer santraller var, faaliyetteler ve yenileri yapılıyor şu anda. Durdurulmuştu, tekrar başladılar. Bizde niye itiraz ediliyor? Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en çok nükleer santralin olduğu ülke. Bizim cari açığımız niye var? Bizim ekonomimizdeki en önemli sıkıntımız cari açık. Yani almamız gereken şeyler var yurt dışından. Enerji en başta geliyor. Petrol almanız gerekiyor. Petrol Türkiye'de yok. Doğalgaz almanız gerekiyor. Türkiye'de yok. Ne bileyim yetmiyor. Elektrik almanız gerekiyor. LPG almanız gerekiyor. Türkiye'de yeteri kadar üretilemiyor. Nasıl alacaksınız? Bunları direkt döviz ödeyerek alıyorsunuz. Bu da bizim ekonomimizde cari açığa neden oluyor. Peki bunları almazsanız ülkede üretimi nasıl yapacaksınız? Taş devrinde mi yaşayalım yani? Odun mu yakalım? Kömür mü yakalım? Yani insanlara bunları anlatırlarken ben şaşırıyorum gerçekten. Dünyadan ve hayatın gerçeklerinden kopuk şekilde siyaset yapıyor muhalefet cephesi. Ben dün Sayın İnce'yi izledim. İzmir'de gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Büyük bir destekçi akınına uğradı İzmir'deki o Gündoğdu Meydanı. Milyonlarca insan oradaydı. Çok güzel. Büyük bir destek var. Peki bu insanların enerji ihtiyacı olmayacak mı? Bu insanların yol ihtiyacı olmayacak mı? Bu insanların havalimanı ihtiyacı olmayacak mı? Evlerinde ekmek istemeyecekler mi? Bunlara ilişkin söylediği hiçbir şey yok. Bir proje yok yani. Var söylüyor. Diyor ki yapacağız, edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama insanlar artık cekli caklı cümlelerle bir şey yapmak istemiyorlar. Cari açığı nasıl kapatacaksın? Hadi anlat. Türkiye'nin en önemli problemi cari açık problemi. Ve cari açık probleminin de en önemli kaynağı enerji ithalatı. Nasıl yapacaksınız? Dün resmi gazetede bir kararname yayınlandı, bir ilan yayınlandı. Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali tarlasının kurulumu için ihaleye çıkıldı. Ama bunun için önce o panellerin ihalesi yapıldı. Yani şimdi paneller üretilecek. O yollarda giderken böyle hayranlıkla seyrettiğimiz o rüzgar güllerinin panelleri Türkiye'de üretilecek artık. Onun için ilana çıkıldı. Böyle bir şey var mı muhalefetin gündeminde? Yok. Muhalefet etmek daha kolay. Eleştirmek daha kolay. İktidarın da 16 yıllık verdiği bir mevcut yorgunluk hissi var. İnsanların bıkkınlığı olmuş olabilir ama yıpranma dönemi olabilir. 16 yıl uzun bir süre çünkü. Ama netice itibariyle baktığınızda muhalefetin şeyini de inceliyorum ben. Programını da inceliyorum. Yani kayda değer bir şey göremiyorum. Önemli ifadeler var ama yani yatırıma, üretime dönük bir şey yok. Bugün özelleştirmeye karşı çıkıyor. Yarın evet ben de özelleştirme yapacağım diyor. Yani çok fazla çelişki var. Neyse oradan biz konumuza geri dönelim. Üçüncü havalimanından başlamıştık. Türkiye için çok önemli bir proje. Yani insanların Türkiye'nin büyüdüğünün göstergesi bunlar yani. Türkiye'nin yenileştiğini, modernleştiğinin göstergesi. Şu anda Arzu Hanım, Türkiye'deki bankacılık altyapısı pek çok Avrupa ülkesinde bulunmuyor. Türkiye'deki ulaşım altyapısı pek çok Avrupa ülkesinde bulunmuyor. Yani biz rahata çok kolay alışan ve hemen daha da fazlasını isteyen bir toplumuz. Bugün cep telefonlarından vazgeçemiyoruz. Yani daha dün telefonla konuşamıyorduk. Çevirmeli telefonlar vardı 20 yıl önce. Şimdi herkesin elinde. Yani annelerimiz, babalarımız dahil, yaşı 70'in üzerine çıkmış olan, Allah uzun ömür versin hepsine. Onların elinde de akıllı telefonlar var. Yani herkes bu teknolojiyi kullanıyor. Buna alışıyoruz ve dahasını istiyoruz. Şimdi dahasını istiyoruz. Dolayısıyla mevcut yapılanları unutmadan, görmeden daha ileriye bakmak lazım ama bu da işte onlardan bir tanesi. Bu 3. havalimanı Türkiye'nin prestij projelerinden bir tanesi. 6 pist var şu anda. Daha da büyük hale getirilebilecek. Dolayısıyla yapılanlara bakmak lazım. Ve bunlardan gurur duymak lazım. Ha eksikleri söylemeli mi? Evet söylemeli. Yani nerede hata var, nerede eksik var? Şu şöyle olsa daha iyi olurdu demek mümkün. Ama yani bu tip projeleri ülkeyi büyüten, ülkenin kalkınmasına öncülük eden projelere neden itiraz ediliyor? Bunu anlamak mümkün değil yani. Türkiye'de mesela şu var, onu da söyleyeyim, başka bir şey. Fabrika kurulmuyor filan deniyor. Bu da doğru değil. Değil yani. Siz şimdi hayatınız boyunca TRT'de çalışıyorsunuz değil mi? Atıyorum işte Ankara'nın bahçeli evlerde oturuyorsunuz veya oranda. Eve gidiyorsunuz, işe geliyorsunuz. Güzergahınız bu. Ankara'da kurulan fabrikalarda görme imkanınız var mı? Yok. Maraş'ta kurulan fabrikaları görme imkanınız var mı? Son 5 yılda Maraş'a 10 milyar dolarlık fabrika yapıldı. Ankara'da, Ankara şu anda Türkiye'nin savunma sanayi merkezi. Bütün o füzeler, bütün o toplar, mermiler Türkiye'de üretiliyor ve özel sektör yapıyor. Zırhlı taşıyıcıların büyük bölümü. Bunlar yapılıyor yani. Bu memleketin ihracat kapasitesi 150 milyar doların üzerine çıktı. 150 milyar dolar. Ben gazeteciliğe başladığım zaman Sayın Başbakan, o zaman 90'lı yılların sonuydu. Mesut Yılmaz Sayın Başbakan'dı o zaman. Şöyle bir ifade kullanıyordu bütçe görüşmelerinde. İhracatımızı 20 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bugün Türkiye 150 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani bunları görmesi lazım insanlarımızın. Büyük havalimanı da bu icraatlardan bir tanesi. İnsanımızın göğsünü kabartarak gidip rahat rahat yurt dışına uçmak için önemli bir merkez. Atatürk Havalimanı bir de sıkıştı yani. Orada insan konforlu bir yolculuk da yapamıyor. Daha güzel yolculuklar için inşa edilmiş büyük havalimanı. Hepimiz güle güle kullanalım.
Peki şimdi biraz önce programın başında da söylediğimiz gibi sonrasında ATV A Haber ortak yayınına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni sistemle ilgili de detayları açıkladı. 16 bakan olacak yeni sistemde dedi. Bazı bakanlıklar birleştirilecek dedi. Ofisler kurulacak dedi. Detaylı bir şekilde yeni sistemi anlattı. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu yeni sistemi?
Şimdi burada bizde şöyle bir durum var. Kişiler konuşuluyor maalesef. Yani şimdi burada başkanlık sistemiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsiyeti üzerinden, kişiliği üzerinden yapılıyor. Sistem tartışması yapılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde daha ileriye götürecek, sistemi daha iyi çalıştıracak bir düzenleme yapıldı. Bu önemli bir makas değişikliği. Geçtiğimiz günlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi oldu. Bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü aşamasıdır dedi. Çok önemli bir ifade. Türkiye Devleti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha farklı bir yapıya bürünecek. Daha hızlı karar alabilen, daha çabuk icraata dökebilen ve yasama, yürütme, yargı aktörleri arasında güçler ayrılığının gerçekten oluştuğu bir sistem bu. Eksikleri var mıdır? Olabilir. Ama bunlar düzeltilecektir. Şimdi Türkiye bu sistemi tartışmak yerine tam tersi şekilde Cumhurbaşkanı'nı tartışıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı tartışıyor. Daha önce de neler vardı? Turgut Özal tartışılıyordu. Süleyman Demirel tartışılıyordu. Yani bizde siyaset daha çok kişiler üzerinden yürütülüyor. Ama sisteme baktığınız zaman eleştiriliyor işte. Tek başına bir adama bırakılıyor sistem diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda da var. Yani şu andaki sistem, yani parlamenter sistemde daha kötü sonuçlar oluşuyor. Nasıl daha kötü sonuçlar oluşuyor? Çünkü hükümeti kurup meclis seçimlerden birinci parti çıkan ve mecliste çoğunluğu sağlayan parti devlet yönetimini tamamen ele geçiriyor. Yani AK Parti, CHP, MHP, HDP veya ne bileyim İYİ Parti olması değiştirmiyor bunu. Yani mecliste seçimlerden büyük çoğunlukla birinci parti olarak çıkan bir parti hükümeti kuruyor. Ondan sonra mecliste çoğunluğu ele geçiriyor. Onların istemediği hiçbir şey meclisten çıkartılamıyor. Yasa olarak geçirilemiyor veya herhangi bir karar alınamıyor. Bir muhalefet milletvekilinin mecliste yasa yapma gibi öneride bulunabilir de bunu hayata geçirme gibi bir ihtimali söz konusu bile değil. Yani üstelik yargı erkine de doğrudan müdahale etme imkanları var. Bir takım anayasa değişiklikleri yapıldı ama devlet aygıtının farklı mekanizmaları var. Oralarla bunlar yine yapılabilir. Yani parlamenter sistem aslında başbakanlara sınırsız yetkiler getiriyor. İstediğini yapabilir yani. İstediğini yapma yetkisi var. Fakat çok iyi bir sistemmiş gibi lanse ediliyor sürekli olarak. Öyle değil. İkincisi ve bürokrasiye inanılmaz yetkiler tanıyor parlamenter sistem. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tersi olacak. İşte bir kişiye bağlı olacak. Öyle değil yani. Cumhurbaşkanı şöyle bir düzenlemeyle gündeme gelecek. İşte anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakanlık sayısı azaltılacak bir kere. AK Parti iktidara geldiğinde 37 tane vardı galiba bakanlık. Bunu 26'ya düşürdüler. Şimdi de hükümet sistemiyle beraber 16 bakanlığa düşecek. Cumhurbaşkanı kabinesini bakanlıklar dışından kuracak. Yani şeyden, meclis dışından kurabilecek. Ve milletvekilleri Cumhurbaşkanlığının, yani Cumhurbaşkanı seçilen kişinin bütçe dışında, devletin bütçesi dışında kanun yapma yetkisi yok. Kanunları tamamen parlamento yapacak. Ve parlamento çoğunluğunun Cumhurbaşkanının partisi dışındaki bir partiden olduğunu düşündüğünüzde oradaki denge mekanizmasının nasıl kurulduğuna dikkat edin. Yani Cumhurbaşkanı istediği konuda bir eylem yapabilir. Kararname çıkarma yetkileri var. Fakat meclis o konuda bir yasa yapıp Cumhurbaşkanının yapmaya çalıştığı şeyi durdurabilir, engelleyebilir. Pozisyonda olacak. Ve bakanlar gelip mecliste bilgi verecekler. Bunları değerlendirecekler, denetleme faaliyeti yapacak meclis. Yani milletvekilleri önemsizleştirilmiş gibi bir ifade kullanıyordu. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı sisteminde öyle değil, tam tersine. Vekillerin gerçekten artık milletvekilleri Ankara'nın bilmem neresindeki köy yoluyla ilgilenmek zorunda olmayacak. Gerçekten parlamenter faaliyet yürütecek. Ha, onunla da ilgilensin. Onları hükümete taşısın. Şunu yaptırın, bunu yaptırın diye. Ama öyle bir yetkisi olmadığı için daha çok devlet işleriyle alakalı olacaklar. Devlet nasıl daha iyi yönetilir? Daha iyi projeler nasıl üretilir? Bunlara bakacaklar. Kendi seçim bölgeleriyle de illaki ilgilenecekler tabii ki. Yani burada tam bir güçler ayrılığı var. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın daha hızlı karar alabilmesi için yeni modelden bahsetti dün akşam. Bir takım bakanlıklar birleştiriliyor. Bazı bakanlıklar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ile birleştiriliyor. Ekonomi bakanlıkları ayrı, 6 ayrı ekonomi bakanlığı var. Bunlar 3'e düşürülüyor. Onun dışında bir takım kurullar oluşturuluyor. İnsan kaynakları, finans gibi başlıkları var. Ben şimdi önümde notlar olmadığı için tam anlatamıyorum. Ama daha hızlı çalıştıracak bir sistem. Dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sistemle beraber ray değiştiriyor, faz değiştiriyor. Bundan sonraki işler daha hızlı, daha bilim çağına uygun, endüstriyi daha iyi kullanabilen şekilde olacak. Bilgiyi ve teknolojiyi daha iyi kullanabilecek şekilde olacak. Yani eski devlet kendi kabuğunu kırıyor. Bundan sonra devlet memurları için de, özel sektör çalışanları için de farklı bir dünya olacak. Devlet kendini yeni düzene göre yeniden formatlıyor bu sistemde. Çünkü bakın Osmanlı döneminde Türkiye belli bir takım noktalara geldi. İşte arada düzenlemeler yapıldı. Islahat fermanı, tanzimat fermanı, meşrutiyet ilan edildi, oldu, bu oldu. Bunlar hep birer böyle güncelleme çalışmalarıydı. Arkasından ne oldu? İşte savaşlar. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdi, kayboldu, mağlup oldu, işte parçalandık, topraklarımızı kaybettik. Cumhuriyet büyük bir mücadelenin sonunda ortaya çıktı. Büyük Atatürk'ün eseri olarak. Büyük Atatürk de bir formatlama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni formatladı, yeniden kurdu. Yani ama tabii formatlama derken Osmanlı'dan gelen bir takım her şeyi reddettiği anlamına gelmiyor. O Osmanlı'nın yetiştirdiği aydınlar, münevverler kurdu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Oradan bir takım alıntılar yaptılar ama yeni dünyanın koşullarına göre bir devlet oluşturuldu. Nasıl bir devletti bu? Daha çok Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş bir devletti. O dönemde baktığınız zaman işte Fransa'da da, İtalya'da da, Yunanistan'da da, diğer dünyanın her tarafında daha çok böyle milliyetçi akımların etkisiyle ulus devletler neşet etmişti.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti de o şekilde cereyan etti. Tabii arada değişik şekillerde anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi. Bunlar birer formattı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından kendisini yeniden formatlıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine böyle bakmak lazım. Eski yapılarla, eski düşüncelerle, eski bir takım iddialarla ileriye gidemiyorsunuz. Her şeyinizi, hayata bakışınızı, devlet yönetimine bakışınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bakın muhalefette de aynı şey oldu. Başlangıçta ne diyordu muhalefet partileri? Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ama şu an Muharrem İnce'yi ve diğer partilerin söylemlerini dinlediğinizde biz parlamenter sisteme geri dönmeyeceğiz. mevcut sistemi kullanacağız ve bunu işte eksikliklerini gidererek kullanacağız şeklinde ifadeler görüyorsunuz. Türkiye'nin büyüyen ülke olarak günümüz dünyasına daha çabuk adapte olabilmesi için bu değişikliklerin yapılması gerekiyor. Yani bakan olarak bir kararnameyi imzaladığınızda onun bürokrasiden gelmesi 6 ayı sürmemeli. Daha çabuk harekete geçilmeli, daha hızlı şekilde karar alınmalı. Ve yasama, yürütme, yargı ayaklarının da birbirinden net şekilde ayrıldığı bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye'de artık siyaset de değişecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte. Artık vatandaş doğrudan başarısız olanı yok edecek. Yani ben yıllarca, 20 yıl boyunca bir partinin genel başkanlığını yapamayacaksınız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarısız olanı tasfiye eden bir sistem. Her seferinde yeni isimler çıkacak, her seferinde yeni iddialı isimler çıkacak. Artık ideolojik tartışmaları bir yana bırakıp vatandaş odaklı, hizmet odaklı ve devlet odaklı, yani hepimizi ilgilendiren, Türkiye'yi öne çıkartan, hizmet üreten bir model Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bundan sonra lüzumsuz polemiklerle insanlardan oy alma dönemi sona erdi. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunu getiren ve insanlara önünü açan, uzlaşmayı beraberinde getiren bir sistem olarak karşımızda. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun nasıl uygulandığını hep beraber tanıklık edeceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olunuz. ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan. Tansu Polatkan, günaydın, hoş geldiniz
programımıza. Günaydın Arzu Türktuğan, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Sporda gözümüz, kulağımız Dünya Kupası.
Dünya Kupası'nda, evet. Dünya Kupası tabii futbolun zirvesi olarak nitelendiriliyor. Milli takımların, dünyanın en güçlü milli takımlarının bir takım başka milli takımları eleyerek geldiği bir zirve. Ve o zirvede de hep aynı isimler dolaşır favori olarak. İşte Arjantin denir, Almanya denir, Fransa denir. Aradan başka bir takım çıkar mı çıkmaz mı? İtalya denirdi, İtalya katılamıyor. Hollanda katılamıyor, onlar eleme gruplarında gittiler. Şimdi dikkat çeken tabii ki beklentiler varken hayal kırıklığına uğrayan futbol severler var. Örneğin Arjantin ilk maçında İzlanda ile beraber kaldı. Dün akşam da futbol severler izlemişlerdir. Hırvatistan'a 3-0 kaybetti. Bundan sonra oynayacağı maçlarda diğer rakiplerin aldığı sonuçlara göre en azından ikinci olabilme imkanını zorlayacak Arjantin.
Evet, Vatan Gazetesi Messi de hayal kırıklığına
şimdi
uğrattı diyor.
Messi tabii biraz hayal kırıklığına uğrattı belki insanları ama Messi'nin Barcelona'da oynadığı futbolcu kapasitesiyle, kalitesiyle Arjantin milli takımındaki futbolcuların kapasitesi, kalitesi aynı değil. Bir de şöyle bakmak lazım. Bu bir takım ekip oyunu olduğuna göre Messi yine yeteneklerini ortaya koyan hareketler yaptı ama sonuç olarak bir de Dünya Kupası başlamadan Messi'den bir şeyler beklendi. Yani Messi tek başına Arjantin'i kurtaracak, her maçı kazanacak, şampiyon yapacak, öyle bir şey yok tabii. Bu bir takım oyunu. Yani Messi kadar diğer 10 kişinin de o futbol oyununa katkısı gerekir. Ama hep gözler Messi'nin üzerindeydi. Çok tecrübeli, çok artık olgunluk çağını yaşayan bir futbolcu ama mutlaka etkilenmiştir, stresle çıkmıştır sahaya. Onun gibi yine üzerinde baskı olan bir Ronaldo çok farklı bir gösteriyle futbol
hatta
severlerin karşısına
çıkıyor. Hatta ikisi kıyaslanıyor öyle değil mi?
Kıyaslanıyor. Tabii aslında farklı özellikleri var. Mesela Ronaldo daha çalışkan, daha çok sahanın her tarafına koşan, daha güçlü, daha böyle cesur oynayan mesela. En son oynadığı maçta attığı gol bir ayak hizasına kafasını soktu ki orada yüzüne gelebilecek bir tekme belki de futbol hayatının sonu olabilirdi. Farklı özellikleri var, yetenekler farklı, teknik direktörlerin onlardan bekledikleri farklı. Onun dışında yıldız diye beklediğimiz birçok futbolcu hayal kırıklığına uğratırken mesela Rusya'dan Golovin diye bir futbolcu ön plana çıktı. Çernişev diye bir futbolcu ön plana çıktı. Bu arada Almanya tabii biraz da şaşırttı insanları. Almanya'da gelirken geçen Dünya Kupası'nın şampiyonuydu. Bu Dünya Kupası'nda da favori olarak gösteriliyordu ama bir Meksika 1-0 yendi Almanya'yı ve Almanya bundan sonra hesaplar yapmak zorunda ve de gerçekten çok futbol kalitesi çok üst düzey olmasa da yani bir Dünya Kupası tabii ki keyif veren görüntülerle dolu. Şimdi şöyle 16'ya kalacak takımlar şöyle çapraz eşleştirilmiş. Mesela A grubunun birincisiyle B grubunun ikincisi 16'larda karşılaşacak. B grubunda B1 ile A2 karşı karşıya gelecek. B grubunda enteresandır Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldılar. Erken final denildi. Daha sonraki maçlarını kazandılar. Dörder puanları var ve de oynayacakları maçlar var. İran'la Portekiz karşılaşması var. İspanya-Fas karşılaşması var. İran da 3 puana sahip ilk maçını kazandı Fas'ı yenerek. Dolayısıyla Portekiz, İspanya ve İran'ın olduğu grupta kim birinci olacak, kim ikinci olacak henüz belli değil. O da gerçekten ilginç bir grup halinde. C grubuna bakıyoruz. Fransa 6 puana sahip 2 maçında kazandı. Danimarka 1 maç kazandı, 1 beraberliği var ve bu grupta da Danimarka-Fransa karşılaşması bu grubun birinci ve ikincisini belirleyecek. Fransa'nın 6, Danimarka'nın 4 puanı var. D grubunda az önce konuştuk. Hırvatistan 6 puanla lider. İzlanda, Arjantin ve Nijerya var bu grupta. İzlanda ile Arjantin'in birer puanları var. Nijerya puansız ve Nijerya-İzlanda, Nijerya-Arjantin karşılaşmaları bu grupta en azından ikinciyi belirleyecek bir durumu ortaya çıkaracak.
Evet.
E grubunda Sırbistan lider durumda. Brezilya'nın bir puanı var. İsviçre'nin bir puanı var. Costa Rica puansız. Bugün Brezilya, Costa Rica, Sırbistan, İsviçre karşılaşması yine enteresan bir tablo ortaya çıkaracak. Burada da E grubunun birincisiyle F grubunun ikincisi 16'larda karşı karşıya gelecek. Bugün dediğim gibi Brezilya, Costa Rica ve Sırbistan, İsviçre karşılaşmaları oynanacak. İsveç var F grubunda, Meksika var, Almanya var, Güney Kore var. Güney Kore puansız, Almanya puansız, İsveç ve Meksika'nın üçer puanları var. Güney Kore, Meksika ve Almanya, İsveç karşılaşmaları da buradaki sıralamayı etkileyecek diye düşünüyorum.
Evet, keşke bizim takımımızda
yani
olsaydı.
Bizim takımımızda orada olsaydı ama işte neden olamıyoruz? Önce onu araştırmakta fayda var, sebeplerini bulmakta fayda var. Bu takımlar buraya nasıl geliyorlar? Onları araştırmak lazım. G grubunda Belçika ile İngiltere'nin üçer puanları var. Bu grupta G1 ile yani grup birincisiyle G1'in birincisiyle H2'nin ikincisi karşı karşıya gelecek. Burada da Tunus ve Panama puansız, Belçika, İngiltere'nin üçer puanları var. Birbirleriyle oynayacaklar maçlar, İngiltere-Belçika karşılaşması bir ve ikinciyi belirleyecek. Bir de H grubuna geliyoruz. Japonya ve Senegal üçer puana sahip. Bu arada Senegal çok dikkat çeken bir takım, Polonya'yı mağlup etti. Gerçekten fizik olarak çok dikkat çekici bir özelliğe sahipti Senegal takımı ve Polonya gibi Avrupa futbolunun çok önde gelen milli takımlarından biridir ki Polonya'yı mağlup etti, 2-0 yendi. Dolayısıyla bu grupta da enteresan maçlar olacak. Japonya, Senegal, Polonya, Kolombiya, Senegal, Kolombiya ve Japonya, Polonya karşılaşmaları yine bu grupta birinciyle ikinciyi belirleyecek. gerçekten Dünya Kupası tabii özellikle bu ikinci ve üçüncü maçlar biraz daha futbol kalitesinin daha iyi olduğu, takımların işe daha ciddi sarıldığı bir organizasyon olacak. 16'larda da elemeli olacak. 16'da oynayan takımlar yenilen kupaya veda edecek. Çeyrek finalist olacaklar. İşte az önce de söylediğim gibi hayal kırıklıkları, işte Almanya'nın yenilgisi, Meksika'nın böyle bir atak yapması, Senegal'in Polonya'yı yenmesi, Arjantin'in yenilmesi, bütün bunlar futbol severlerin hep favori olarak bakıp da şaşırdıkları sonuçlar, evet, olarak. Ama şimdi tabii de olaya şöyle bakmak lazım. Artık antrenman bir bilim oldu. Antrenman bilimi var bugün. Bütün takımlar hemen hemen birbirine benzer antrenmanları yapıyorlar. İşte nabızlar sayılıyor, göğüsteki nefes alışverişler hesaplanıyor, işte idman temposu ona göre ayarlanıyor, idmanlar maç ciddiyeti içinde yapılıyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman takımlara bir denge, bir eşitlik ortaya çıkıyor. Ama bir takımda iki tane yıldız futbolcu işin şeklini değiştirebiliyor. Onun için böyle enteresan şeyler var. Mesela dün Hırvatistan takımına baktığımız zaman bir Modric diye, bir Rakitic diye Barcelona ve Real Madrid'de oynayan iki yıldız futbolcu var. Maçın kaderini değiştiriyorlar. İşte Portekiz milli takımında Ronaldo maçın kaderini değiştiriyor. Hatta birçok yazılı basında Portekiz takımı mı Ronaldo takımı mı ya Ronaldo mu takım diye şeklinde bir yaklaşımlar var. Çünkü iki maçta attığı 4 golle Ronaldo çok ön plana çıktı. Sanıyorum bunun da devamını getirecektir diye düşünüyorum.
Evet, ve maçlar ilerledikçe sanıyorum heyecan daha da artacak.
Biraz daha futbol kalitesi daha yükselecek, iyi olacak. Daha riskli oynayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi belki grupta kalmak için daha kontrollü, dikkatli oynayan takımlar artık riskli oynamaya, kazanmak için oynamaya başlayacaklar. Biraz daha kalite daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Evet, şu aşamada kim alır bu kupayı çok erken olursa.
Daha şimdiden evet, yani Arjantin'in alamayacağı belli oldu. Evet. Almanya tereddüt durumunda.
Acaba favoriler soru
Portekiz'le İspanya olabilir mi diye düşünülüyor. Fransa olabilir mi diye düşünülüyor. Yani gerçekten çok bilinmeyenli bir denklem haline geldi.
Evet, o da heyecan katıyor anladığım kadarıyla işe. Evet, evet. Peki başka ne tür gelişmeler
başka
var
spor dünyasında? Başka ne söyleyebiliriz? 2018 Dünya Kupası'na hazırlanan kadın milli basketbol takımımız hazırlık maçında Çekya'ya 76-60 yenilmiş. Bunu bir not olarak ilave edelim. Bu arada erkek milli takımımız 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılabilmek için Ukrayna ve İsveç ile Ankara'da karşı karşıya gelecek. 28 Haziran ve 1 Temmuz'da bu maçlar oynanacak. Bu arada bugün Akdeniz Oyunları başlıyor. Hı hı. Akdeniz Oyunları bizim spor alanında göğsümüzü kabartan oyunlar olarak dikkat çekiyor. Şöyle ki bakıyorum, 310 altın madalya kazanmışız. Hı hı. 214 gümüş, 239 da bronz madalyamız var. Akdeniz Oyunları biraz sporumuz adına teselli oluyor bizim. Hı hı. Çünkü biz hep oraya elit sporcularımızla gidiyoruz. Gelen sporculara baktığımız zaman, diğer ülkelerden gelen sporculara baktığımız zaman ki yaklaşık 4000'e yakın çeşitli ülkelerden sporcular geliyor. Onlar bu Akdeniz Oyunları bizim kadar, oyunları bizim kadar önemsemiyorlar. Evet. Dolayısıyla biz oradan böyle çok altın madalya alarak biraz da herhalde spor dünyamızı kandırarak geri dönüyoruz. Burada bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Bu arada Dünya Kupası rüzgar sörfünde Lena Erdil dünya ikincisi olmuş. Bu da sporumuz adına gerçekten sevindirici. Hı hı. Bir unsur diye düşünüyorum.
Evet, yazın gelmesiyle yaza yönelik spor dalları ile ilgili haberler de artıyor anladığımız kadarıyla. Evet.
2 Temmuz'da da Roland Garros bittikten sonra Wimbledon başlayacak. Roland Garros'u biliyorsunuz Nadal kazandı. Hı hı. 2 Temmuz'da da Wimbledon tenis turnuvası başlayacak. Bakalım orada Nadal mı, Djokovic mi, Federer mi, yoksa bir başka isim mi ortaya çıkacak? Çünkü tenis dünyasında da sürekli bir gelişme, sürekli yeni isimler var. Gerçekten spor hareketli geçiyor.
Gerçekten öyle. Evet. Bakalım ne tür haberler alacağız önümüzdeki süreçte.
Bu arada transferler var ama henüz kesin imzalar atılmadığı için.
Onun için
Türkiye'de,
sormak istemedim,
evet,
değil mi?
Evet, daha onlar hep şey...
Söylenti.
Söylenti. Dolayısıyla imzalar atıldıktan sonra transferler gerçekleşecek.
Evet, ondan sonra konuşmakta fayda var sanırım.
Fayda var, evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
için.
Diliyorum.
Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul çevreleri, Çanakkale ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 27, İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 29, İzmir parçalı yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 29, Erzurum yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 22, Amsterdam çok bulutlu 17, Aşgabat sıcak 36, Astana sağanak yağışlı 25, Atina az bulutlu 32, Bağdat sıcak 40, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bükreş gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Frankfurt parçalı bulutlu 17, Helsinki parçalı bulutlu 21, Kabil parçalı bulutlu 28, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Lefkoşa parçalı bulutlu 33, Londra çok bulutlu 22, Madrid parçalı bulutlu 35, Mekke sıcak 38, Moskova çok bulutlu 30, New York parçalı bulutlu 18, Oslo parçalı bulutlu 16, Paris çok bulutlu 21, Pekin parçalı bulutlu 36, Roma çok bulutlu 29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Viyana parçalı bulutlu 23 ve Zürih parçalı bulutlu 22 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir bağlantımız var. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya kulak verelim. O bize Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri aktaracak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önce sıcak gelişmeden başlayalım. Türkiye'nin üreticileri arasında yer aldığı 5. nesil savaş uçağımız F-35'in ilk ikisi resmi törenle teslim edildi. Texas eyaletinin Fort Worth kentindeki askeri üste savunma sanayi müsteşar yardımcısı Serdar Demirel'in başkanlık ettiği heyetin katılımıyla gerçekleşen törende ilk iki F-35 savaş uçağımız resmi olarak teslim edilmiş oldu. Bu uçaklar önce Arizona'daki Luke üssüne götürülecek. Burada 13 Türk eğitmen pilotun eğitimleri tamamlanacak ve uçak için bir nevi test süresi tamamlanacak. Uçakta herhangi bir aksaklık olup olmadığı tespit edildikten sonra ve pilotların eğitimleri de tamamlandıktan sonra Kasım 2019'da bu uçaklar Malatya'daki 7. Anajet üssündeki entegre eğitim tesisine götürülecek. Bu arada Türkiye için üretilmekte olan 4 uçak da Malatya'daki tesis 2020 yılında tamamlandığında Türkiye'ye götürülecek. Türkiye dahil 9 ülke bu uçağın üretiminde yer alıyor. Türkiye 20 bölümüne parça üretiyor F-35 savaş uçaklarımızın. Türkiye şimdiye kadar 116 uçak alacağını bildirmiş ve 30 uçak için sipariş vermişti ve hemen hatırlatalım, birinci uçak 11 Haziran'da fiilen teslim edilmişti. İkinci uçak da Cuma, törenden bir gün sonra teslim edildi. Lockheed Martin'in ürettiği uçakların en önemli özelliği nispeten görünmez oluşu. Geometrisi ve kaplaması sayesinde diğer nesil uçaklara göre görünmezliğe sahip F-35 savaş uçakları. Bunun dışında motoru %60 daha fazla itiş gücü sağlıyor. Sesten 1,6 kat daha hızlı uçabiliyor F-35 savaş uçaklarımız. 8 ton silah taşıma kapasitesine sahip yerli SOMJ füzeleri de F-35 savaş uçaklarımızda kullanılabilecek. F-35 savaş uçağının 20 farklı bölümüne parça üreten firmalarımız Aselsan, Havelsan, Roketsan, Ayasaş, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ. Projenin Türk şirketlere katkısı $12 milyar. Malatya'daki Entegre Eğitim Tesisi 7. Anajet üssünde yer alıyor ve 2019'dan itibaren pilot eğitimi ve uçakların ağır motor bakımları bu tesiste yapılacak. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer gündemine. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta başı sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan oylar büyükelçilikte sayıldı, paketlendi ve yurda gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 100 bin seçmenden 31 bin 500'ü sandık başına gitti. Katılım oranı %31 olarak ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Münbiç'te bağımsız devriye görevinin sürdürüldüğünü, ortak devriyeler içinse bir tarih veremeyeceklerini açıkladı. Pentagon, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması konusundaki bir soruya ise net cevap vermekten kaçındı. Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı komutanlarından Albay Shawn Ryan, video konferansla bağlandığı Pentagon'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Devriyelerin ilk safhasında olduklarını ve şimdilik bağımsız koordinasyonlar şeklinde sürdürüldüğünü belirten Ryan, ortak devriye görevinin ne zaman başlayacağını koşulların belirleyeceğini ifade etti. Türk askerinin Münbiç dışında devriye görevi sürdüreceğini belirten Ryan, Amerikan askerinin sayısını artırmadıklarını, şehrin güvenliğini Münbiç Askeri Konseyi'nin sağlayacağını söyledi. Bu sırada Albay Ryan'a yol haritasının odak noktasını Münbiç'in teröristlerden tamamen temizlenmesi oluşturuyor. Bu noktada terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çıktığından nasıl emin olacaksınız diye bir soru yönelttik. Albay Ryan bu soruya net bir cevap vermekten kaçındı. Ryan, savaş sırasında hiçbir şeyin %100 güvencesi olmadığını, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde görüştükleri çerçeve dahilinde çalışmaya devam edeceklerini, amaçlarının Münbiç'i barış ve istikrar içerisinde tutmak olduğunu söyledi. Terör örgütü DAEŞ'in Münbiç'e yakın savaş alanında halen var olduğunu ve büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Ryan, devriyelerin amacının şehrin güvenliğini sağlamak ve DAEŞ'i yok etmek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin iç gündeminde de oldukça yoğun gelişmeler vardı. Başkan Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerle tutulmasına yönelik politikayı hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, çarşamba günkü imza töreninde çocukların ailelerinden ayrılırken ağladıklarını gösteren fotoğraflardan etkilendiğini söyledi. Başkan Trump'ın bu kararı almasında eşi Melania Trump ve kızı Ivanka Trump'ın da etkili olduğu söyleniyor. Çocukların ailelerinden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım diyen Trump, ancak sınırı yasa dışı geçenler hakkında dava açılmasını kapsayan sıfır hoşgörü politikasının sürdürüleceğini kaydetti. Yeni kararname, çocukların refahına ilişkin kuşku duyulan durumların dışında göçmen ailelerin ve çocuklarının birlikte gözaltına alınmasını öngörüyor. Gözaltı sürecinin uzunluğu ise net değil. Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu sıfır hoşgörü politikası kapsamında Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler gözaltına alınıyor. Bu kişiler göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere gönderiliyorlardı. Bu kişiler hakkında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyordu. Bu süreçte ise çocuklar ebeveynlerinden ayrı sığınma merkezlerinde tutuluyorlardı. Bir kampta onlarca çocuğun tel örgülerle ayrılmış kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğraflar ve çocukların ağlamalarının duyulduğu ses kayıtları dünya çapında tepkilere neden olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden aktaracağımız son gelişme dış gündemle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıktığını açıkladı. Washington karara gerekçe olarak İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail karşıtı tasarılar çıkarmamasını gösterdi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley tarafından yapıldı. Mike Pompeo ve Haley, konseyin kendi kendine hizmet ettiğini ve ikiyüzlü olduğunu iddia etti. İnsan Hakları Konseyi'nin bu yıl İsrail aleyhine 5 kez tasarı çıkardığını belirten Haley, İsrail'e karşı ön yargılı olduğu iddiasıyla teşkilattan çıktıklarını açıkladı. Nikki Haley, İnsan Hakları Konseyi'nin gerçekte yaptıkları bakımından ismini hak etmediğini de iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, İnsan Hakları Konseyi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen politikasını eleştirmesine karşın, üyeleri arasında yer alan ve insan hakları ihlallerine sahne olan ülkeler hakkında herhangi bir adım atmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik görevlilerinin Meksika sınırından geçen aileleri durdurup çocukları ayrı bir merkeze götürmesini ölçüsüz hareket olarak değerlendirerek Washington'a eleştirmişti.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri aktardı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı da aktardı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri. Bizim için de önemli maddeler var içerisinde. Şimdi F-35 uçakları ile ilgili gelişmeler var. İlk F-35 dün törenle teslim edildi Türkiye'ye. İkinci uçak Temmuz ayında verilecek diyor Hürriyet gazetesi. Ve Türk pilotların eğitimi için de bu uçaklar 2020'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. kalacak diyor. Yalnız bu uçakların teslimi için tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senatodan gelen aksi yönde sesler, kararlar vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, aslında bu haftaya baktığımız zaman bu haftada Türkiye ile ilgili gelişmelerin çoğu olumlu. İşte F-35'ler, onun dışında Kandil, Irak, Avrupa Birliği'nin kendi arasında anlaşmazlıklar, hı hı. bunların hepsi. Türkiye'nin bir şekilde dış politika anlamda olumlu yönde kazanımları var diyebiliriz. Tabii F-35'ler neden önemli? Biliyorsunuz Türkiye Suriye'de Rusya ile işbirliği yaptıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sık sık buna yönelik uyarılar geliyordu. Bunun dışında Türkiye Rusya ile askeri anlamda da yoğun bir işbirliğine girdi. İşte S-400'lerin alımı başta olmak üzere diğer askeri ekipmanların ortak üretimine dair anlaşmalar yapıldı. Tabii bu durum uzun süredir Türkiye-ABD arasında işte S-400'leri alırsanız size ambargo uygulayacağız ya da işte F-35'leri vermeyeceğiz manasına gelebilecek bu tür gelgitli bir dış politika açılma neden oldu. Dün tamam F-35'lerin ilk uçağı teslim edildi ama onun öncesinde Senato'da işte bununla ilgili bir karar alındı. Senato yaptığı oynamada Türkiye'nin S-400'leri alması, işte Rahip Bronson başta olmak üzere evet. bir kısım bahanelerle bunun satışını engellemeye yönelik bir karar aldı ama bu karar Trump imzalamadığı sürece bir geçerliliği yok. Hı hı. Trump'ın imzalaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir hava var. Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olmasından sonra Türkiye ile kontrol edilebilir bir gerginliği devam ettirmek istiyor. Ama hı hı. bunu kontrol edilebilirliğin dışına çıkarmak istemiyor. Çünkü Türkiye ABD açısından hem Rusya dengesi hem Avrupa Birliği dengesi, sadece Rusya dengesi değil hem de Avrupa Birliği dengesi açısından çok önemli. Türkiye'yi kaybetmek de istemiyor. Bir de tabii F-35'ler, Türkiye bunu satın almıyor. Hı hı. Türkiye zaten bu uçağın üretiminde ortak olan ülkelerden birisi. Önemli derecede bu evet. projeye para yatırmış bir
Hatta
ülke.
Hatta 1999 yılından beri projenin içinde olduğu
İçinde,
haberleri var.
Evet. O nedenle hani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir karar alması demek bu uçakları üreten şirketi de zor duruma düşürebilir. Çünkü böyle bir durumda birçok Avrupa Birliği ülkesi de buna ortak. Bu uçağın üretimine ortak. Özellikle Fransa'nın bu durum karşısında tepki gösterip bu uçağın yapımı ya da yeni projeler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir cephe oluşturabilir. Zaten son dönemde biliyorsunuz G7'de Trump'la Avrupa Birliği özellikle Merkel arasında bir kriz yaşandı. Ve bu kriz dolayısıyla da AB'de şu anda ne yapacağını bilmeyen bir tavır içerisinde. Kendi içerisinde ayrılıyor. Hı hı. İşte Almanya, İtalya, Fransa bir de ABD içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni sorgusuz sualsiz destekleyen farklı hı hı. Ülkeler var. Bu açıdan hani politik anlamda dünya yeni bir sürece giriyor. Bu süreç içerisinde de ülkeler kendi saflarını belirlemekte bazen zorlanıyorlar. Burada Türkiye safını belirleyecek ülke konumu değil de daha çok bu safları belirleyen ülke konumunda. Yani Türkiye'nin de kendi interlantında birçok ülke var. Hı hı. Ve bu ülkeler Türkiye'nin verdiği karar doğrultusunda harekete geçiyorlar ya da tavırlarını belirliyorlar. İşte Suriye'de görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde son 3 yıldır başına buyruk bir tavır sergileyip de PKK-PYD ile bir işbirliği yapıyor olsa da Türkiye'nin kararlı tutumu ve kendisine karşı tehditler ya da bir kısım operasyonlara boyun eğmemesi ve bunlarda da başarılı olması dolayısıyla bugün Membiş'te kendi istediği gibi bir mutabakatı Türkiye gerçekleştiriyor. Evet. Zaten siz de hani programınızda sıkça yer verdiğiniz gibi Membiş'te artık 4 Temmuz itibariyle YPG çekilecek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü zannedersem bir açıklama yaptı ve artık YPG'nin de bunu kabul ettiğini dile getirdi. Hı hı. Bu çok ilginç. Hı hı. Neden ilginç? Hatırlarsak bundan bir yıl önce Amerika Birleşik Devletleri hatta başkan ağzından Membiş'te YPG'li yok diyordu. Hı hı. Onların hepsi yerel halk. Onlar kendi evet. kendileri yönetiyor diyordu. Ama bugün sabah işte bizim saatimizle onlarda gündüz açıklamasına göre YPG Membiş'ten çekilmeyi kabul etti diyerek aslında Amerika Birleşik Devletleri kendisini de açığa çıkarmış oldu burada. Burada F-35'ler şimdilik belki hani oraya geçecek olursak ilk sorunuzla ilgili Türkiye'ye teslim edildi ama bu pilotların eğitimi orada devam edecek ve bu bir yıl sürecek. Daha sonra uçakların Malatya'daki üsse getirilmesi planlanıyor. Bu köprünün altından hala birçok su geçebilir. Evet. Onu söyleyeyim. Yani uçak orada olduğu sürece, evet, yani uçak buraya ülkeye gelmediği sürece bir de bu bir tane uçak teslim edildi. Daha Türkiye, evet, uçak alacak.
Yüze yakın uçak alacak.
Şimdi eğer Türkiye ve ABD arasında yeni bir kriz olması halinde Trump'ın durumunu görüyoruz. Yani sabah farklı düşünebilir, akşam farklı düşünebilir. Bunu imzalayabilir. Yani bundan sonraki postalar tamamıyla teslim edilmeyebilir. Hı hı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri biraz önce söylediğimiz gibi bu ilk uçağı, yani göstermelik de olsa, sembolik de olsa teslim ederek şunu göstermek istiyor. Hani biz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bakın uçağı teslim ettik. Membiç'te mutabakat imzaladık ve sözümüzde durduk ve 4 Temmuz itibariyle de bu mutabakatı biz yerine getireceğiz. Ama siz de bunu çok böyle hani Türkiye'yi de kırmadan, sezdirmeden uygulamaya çalışıyorlar. Siz de işte S-400'leri almayı düşünün. Main işte bunu bir daha masaya yatırın. Ya da Rusya ile çok sıkı ilişkiler içerisinde olmayın. Hani bizimle birlikte hareket edin manasına gelebilecek bir tip politika gidiyorlar. Evet. Yani bunu bir Türkiye'nin başında bir değnek olarak tutmaya, hı-hı, devam edecekler o senato kararı.
Peki dediniz ya o uçaklar buraya gelene kadar köprünün altından çok sular akar. Evet. Oldu da teslim edilmedi bize uçaklar. Trump senatonun kararını onayladı. Böyle bir kısıtlamaya gidildi Türkiye için. O zaman ne yapar Türkiye?
Ya bu hukuksuz bir karar olur, onu söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şey yapmaya hakkı yok aslında. Bu sadece kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey. Yani bu Türkiye'nin hukuki haklarını kullanmasına neden olur. Ha, Türkiye ödediği parayı geri alabilir, bunun daha fazlasını geri alabilir ama Amerika Birleşik Devletleri istemezse o uçakları vermez. Hı hı. Yani çünkü sonuç itibariyle şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde, onlar üretiyor ve ABD'nin son 5 yıl içerisinde dünyadaki hani sicinle baktığımız zaman yani Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamıyor. Yani diğer uluslararası örgütlerin aldığı kararları uygulamıyor. Yani hukuksuz bir politik tavır içerisinde. Yani ben ne istersem o olur diyebilen, hı hı, bir ülke biçiminde. Bu büyük bir krize neden olabilir. Bu kriz sadece Türkiye ile kalmaz. Bu Türkiye'yi tetikler. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine de sıçrayabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin bu F-35'leri ABD'nin vermemesi Türkiye'nin artık batıyla olan bu gelgitli politik tavrından vazgeçip tamamıyla doğuyla işbirliği yapmasına neden olabilir. Yani Türkiye uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nden tamam vermeyebilir ama biliyorsunuz sık sık da hani gazetelerde geçiyor. İşte Türkiye Rusya ile işbirliği yaparak S-35'ler başta olmak üzere işte onların üst versiyonlarını ortak üretimi konusunda. Çünkü Sayın Putin'in açıklaması vardı biliyorsunuz. Yapmış olduğu mülakatta. Türkiye ile biz S-35 ve onun üstü savaş uçaklarını üretmek isteriz. Eğer, hı-hı, Türkiye bunu isterse hani biz görüşmeye hazırız manasına gelebilecek açıklamaları vardı. Yani Türkiye çaresiz değil. Onu özellikle vurgulayalım. Özellikle son dönemde askeri ekipmanlar konusunda sadece Rusya ile değil diğer ülkelerle de çok sıkı işbirliği var. Ukrayna'yla da çok sıkı işbirliği, Çin'le de görüşmeleri var. Bu açıdan baktığınızda hani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir engellemeye yönelik bir tavır alacağını düşünmüyorum. Ama krizi bir şekilde sıcak tutacaktır. Türkiye'yi ikna etmek yönünde ya da Türkiye'yi bir şekilde Batı tarafından bir çevrelemeyle psikolojik anlamda etkilemek için bir politika yürüteceğini düşünüyorum. Eğer ABD F-35'leri gerçekten engellemeyi düşünseydi bugün Membiç mutabakatını da yapmazdı. Hı hı. Şimdi gelişen olaylara baktığımız zaman birbirinin birbiriyle ilgili bir sinyal verir.
Peki o da 4 Temmuz itibariyle, onun da öyle bir tarihi var. O köprünün altından da çok sular akar mı?
Şimdi Membiş'te 4 Temmuz itibariyle şöyle, zaten varılan bu anlaşma dolayısıyla hani Pompeo'yla Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu görüşmelerde hatırlarsanız bir 30-45-60 günlük bir periyotlarda anlaşılmıştı. Aslında bu periyotlar devam ediyor. O 4 Temmuz'la ilgili bir hani köprünün altından farklı suyun akacağını düşünmüyorum. Hı. Yani bugünkü sözcünün de yapmış olduğu açıklamayla bugün itibariyle hani YPG'nin işte çekilmeyi kabul ettiği, dün yine ABD'nin CENTCOM başkanı ilgili albay Membiş de incelemelerde bulundu. Büyük bir heyetle birlikte şehir merkezini gezerek gövde gösterisi yaptılar Membiş'te. Şimdi bu açıdan baktığınızda ABD'nin de YPG'yi bir şekilde dar bir alanda tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin meselesi YPG değil. ABD'nin meselesi, şimdi ABD burada etap etap bir politika yürütüyor. PKK-PYD'yi birinci etap için kullandı ve bölgede sahayı elde etti. Artık Esed'in bölgedeki etkinliğini bütünüyle kırdı. Hı hı. Petrol sahalarını ele geçirdi. Fiili bir sistem oluşturdu. Şimdi bu fiili sistemi yaşatabilmesi için Türkiye'nin tepkisini dindirmeye ihtiyacı var. Eğer Türkiye'nin tepkisini dindirmez de Türkiye bölgeye girebilirse, bölgeye girerse, Türkiye girmiş olmuyor sadece, Rusya da bölgeye girmiş olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı bir saldırı ya da olumsuz bir tavrı karşısında Rusya'nın da Türkiye'ye destek olacağını, diğer Körfez ülkelerinin, Çin'in, işte bu alan yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki bu kriz alanını artık yaymak istemiyor. Orada bir kazanım elde etti. Bu kazanımlarını korumak istiyor. Korumak için de böyle ara sıra hani Türkiye'yi bir şekilde tepkisini dindirebilecek, işte Membiş'te biz bakın Türkiye sizle hani hareket ediyoruz, ama bunu da Suriye'ye yayıyor. Hani süreyi uzatarak bir şekilde o Fırat'ın doğusundaki alanlarla ilgili görüşmeleri ya da Türkiye'nin tepkisinde dindirmeye çalışıyor diyebiliriz.
Peki bir de Kandil Operasyonu'nu değerlendirelim. Evet. Kısa bir süremiz kaldı çünkü.
Kandil Operasyonu da burada tabii ABD'nin de politikalarını söylemek gerekiyor. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı artık harcadı. Yani tabii PKK kullanım oldukça etkin olan, uzun yıllar hani dışarıdan kullanılan bir örgüttü. Hala da öyle ama Amerika Birleşik Devletleri'nde PKK'yı özellikle Suriye'deki kazanımları konusunda ve Irak'taki kazanımları konusunda diğer devletlerin de kullanımında olduğu için, sadece tek başına kendi kullanımında olmadığı için harcadığını söyleyebiliriz. Onun yerine daha önceki programlarda da dile getirdiğimiz gibi YPG-PYD'yi Türkiye tarafından resmi bir kanıt olarak tanınmasını ve orada o YPG etkisinde bir sistemin kurulmasını garanti altına almaya çalışıyor. Burada Kandil'den gelen PKK'yı da telafi bir şekilde bölgeden tamamıyla uzaklaştırıp yok edip kendisi için de gelecekte bir tehdit oluşturmaması için bir politika yürütüyor diyebiliriz. Hı hı. Burada sık sık Türkiye'deki gazetelerde ya da uzmanlarca da özellikle Kandil Operasyonu'nun İran ve Irak'la koordinasyon içerisinde yürütüldüğü söyleniyor. İran'dan bununla ilgili açıklama geldi. Biz destek olmuyoruz, yürütmüyoruz. Irak'tan açıklama geldi. Ama tüm bunları, bu açıklamaların bir de arka yüzüne bakmak lazım. Her ne kadar bunlar biz desteklemiyoruz açıklaması yapmış olsalar da, bu kamuoyunu etkilemeye yönelik açıklamalardır. Yani Irak'tan izinsiz tabii ki Türkiye'nin hani Irak topraklarına girmesi mümkün değil. Özellikle Kuzey Irak yönetiminin, Barzani yönetiminin Türkiye'ye bu alanda destek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ile birlikte istihbarat alanda, diğer alanlarda. Burada Kandil Operasyonu'nun başarıyla tamamlanması için İran'ın desteği çok önemli. Çünkü bizim bu bölgeden yürüttüğümüz bu operasyonlarda çok dağlık engebeli alan olduğu için İran tarafı biraz daha Kandil'e ulaşılabilir ve başarıyla bu operasyonun tamamlanması için etkili. Burada İran var. Bir diğer gelişme ise Şangay İşbirliği Örgütü temsilcilerinin 24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye'de olmaları. Bu da çok önemli. Bu şu anlama geliyor. İlk defa Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri buraya gelerek aslında Türkiye'nin o doğuya yönelik, yani Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesine yönelik niyetini destek olmaları, Türkiye'yi bir şekilde benimsemeleri anlamına da geliyor.
Daha önce hiç gelmemiş.
Daha önce hiç gelmediler. Seçim izlemeye. Evet, seçim izlemeye daha önce hiç gelmediler. Bu ilk defa oluyor. Bu aslında hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Avrupa Birliği'ne de önemli bir mesaj. Yani biz Türkiye ile işbirliğine hazırız. Türkiye'nin şu anda yürütmüş olduğu politikaları destekliyoruz. Ve bunu daha da ileri taşıma konusunda da istekliyiz manasına gelebilecek bir mesajdır.
İlginç bir gelişme o zaman. Evet. Peki sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
biz
hocam
teşekkür
programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Haftayı da bitirdik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.